benden şey notasyonuyla yazıyorsun. Farklı şeyler de var. Notasyonlar da var. Ama en popüleri bu. Given when'den olarak veriyorsun behavior'ı. Daha sonra bunu koda unit test gibi metotlara dönüştüren şeyler var. Framework'ler var. Bu framework'e bu şeyi spec'i veriyorsun. Sana direkt boş metotları çıkar diyor. Sonra sen given metoduna işte given bilmem ne işte kullanıcı şunu girdiğinde falan gibi bir şey yazıyor metodun adına. Sen onun içini dolduruyorsun. Sonra then'ini yazıyorsun. When'ini yazıyorsun.
Ben farkını anlamadım bunun. Komple
çalıştırıyor.
Şey testi yazmaktan, Selenium'la yazıp bir test senaryosunu test etmekten, bunları otorite etmekten.
Selenium'da ama sadece şeyi test ediyorsun ya sen.
Ön yüz Selenium'da tarayıcı testi yapıyorsun yani.
Ama şeyi de orada da şey testi yapabiliyorsun.
O programa ya. Başladık ya.
Ama şey...
kayıt var mı şu an?
Ben yıllardır kaydediyorum.
Ben de kaydediyorum aslında.
Ama programa başladık.
Yayında mıyız?
Abi valla bir saattir konuştuklarımızdan anladığınız üzere bugün test olaylarını konuşacağız yani. Kaçıncı bölüm? 48. bölümü kaydediyoruz abi. Cold Fiction'ın 48. bölümü.
Evet.
Aynen bu bölümde Tuğrul aramızda bu arada. Ona da hoş geldin diyelim.
Hoş geldin
Tuğrul.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Hoş geldin. Tuğrul daha önce test kısmında bayağı çalıştığı için şu anda beraber çalışıyoruz burada. Ama hani onun da bayağı ilgili olabileceğini düşündüm bu konuyla ilgili. İlgili ve bilgili. O yüzden onu da davet edelim. Onun da düşüncelerini, görüşlerini alalım dedik. Evet ya test konuşuyoruz. Valla böldüm muhabbeti ama direkt abi devam edelim bence. Yani behavior driven development vs. Selenium diyorduk işte en son.
Evet abi bana farkı anlatın bilmiyor olabilirim cahilliğime geldi. Ya şeyi sonuçta bir ortada bir ekran var bu Opium muydu, Epium muydu bunun mobile versiyonu?
Evet.
Ha. Ya sonuç itibariyle bir tane bu test database'ine bağlı olabilir, canlı database'e bağlı olabilir. Bir sistem var ortada. Bir takım script'ler yazıyorsun. İşte text box'ı şöyle doldur. İşte şuraya şöyle yaz, butona bas. Şöyle bir response geldi mi? Geldi. O zaman hani işte login şeyi çalışıyor. Sonra bir sonraki senaryoya geç. İşte user registration nasıl yapılıyor? Şurayı doldurdun. E-mail adresi ne valid olmayan bir şey olarak girdiğin zaman işte postelememen lazım formu. Oluyor mu olmuyor mu gibi şeyler geliyor benim aklıma. Beni
ya aslında yani evet böyle testler yazabiliyorsun Selenium'a.
Temelde ama aslında araç olarak geçiyor. Yani test framework yani ya da bir test stratejisi değil de bu Selenium veya diğer bu test araçlarını kullanarak herhangi bir stratejiyi gerçekleştirebiliyorsun. Bu behavior development'ın ilk başlama akımı da şeyden doğdu. Testleri daha erken safhalara çekelim isteniyordu. Bunu yapabilmek için analistle ilk işe başladın. Yani yazılım geliştirme süreçlerinin ilk başladığında testi de başlatalım isteniyordu. Bundan dolayı da kişiler ya da analistler aynı şekilde yani kullanıcının yapacağı fonksiyonel listelerleri senaryolar halinde yazarak bu senaryonun arka tarafını, test tarafını test analistleri diğer tarafında da geliştiricilerin gerçekleştirmesini sağlamaya çalıştılar. Böyle olunca bu behavior driven development gerçekleşmiş oldu. Yani burada temel amaç yani behavior driven development bir strateji. Bunu gerçekleştirmek için çeşitli test araçları kullanılıyor. Bunlardan birkaçı işte Selenium gibi. Ve yani temelde bu farkları yani aynı kategoride değiller. Birisi tam olarak strateji olarak kalıyorken diğeri daha çok bir araç.
Ha anladım. O zaman yani aslında mesela Angular projesi yaratıyorsun. Orada da bir end-to-end testlerini oluşturuyor ya. E2 bilmem bir folder oluşturuyor mesela. Oraya yazdığın testler ne testleri oluyor o zaman bu noktada?
Oraya yazdığın test aslında testin bağlamına göre değişiyor. Test çeşitli seviyelerde olabiliyor. Orada yazdığın testler genellikle E2E'de entegrasyon seviyesi ve daha yüksek seviyeli testler yazılıyor. Ya bunlar genellikle dediğin gibi işte entegrasyon oluyor ya da işte daha üst seviye sistem testleri olabiliyorlar.
Anladım. Tamam bir soruyla daha mı devam ediyorum? Madem aramızda bir uzman var çok hoşuma gitti şu an.
Ya uzman değilim ben. Yani kod olarak ilgileniyordum şeyle bunlarla.
Yok yok şimdi alçak gönüllük yapmıyorum. Duruncuğum.
Yok cidden.
Şaka yapıyorum ya. Mesela testleri de varsa bir API'm var böyle bir sürü endpoint falan var. Mesela neydi bu Postman'de filan Postman scriptlerini filan oluşturup bunları da CI/CD pipeline'e ekleyerek endpoint'lere de aynı şeyler testler yazabiliyorsun. Şu request attım mı, şu response geliyor mu, 404 mi geliyor, 500 mi geliyor, işte 200 mi geliyor, 201 mi geliyor filan bunları da kontrol edebiliyorsun. Nesleri de kontrol edebiliyorsun. Mesela bu da bir çeşit behavior test mi yoksa başka bir kategoriye mi giriyor?
Onları behavior test olarak kurgularsanız yani kullanıcı bunu yaptığında karşılığında şunu sistemler görmeli şeklinde kurgularsanız o stratejiyi kullanmış oluyorsunuz. Yani behavior driven oluyor. Ama diğer türlü siz birebir API şunu yaptığında bu header'la buraya request gönderdiğimizde cevabı bu olmalıdır diye yaptığınızda da aslında bana kalırsa çok da unit test veya işte bileşen bir seviye bileşen testinden bir farkı da olmuyor. Yani behavior driven development testinin genelde istediği geliştiriciler başladığında ve analistler de işe başladığında testçiler de aynı tarafta testlerini yazmaya başlayabilsin. Amaç bu.
Yani aslında BDD sana testini yazman için bir davranış getiriyor. Bu şekilde pattern'le yazabilirsin diyor. Onun dışında Selenium'la da yazabilirsin. Başka framework'lerle de yazabilirsin. Şey gibi aslında testable code yazıp unit testini sonra yazmak gibi. Ama TDD ilerlersen o işte yaklaşımı sana söylemiş oluyor. En başta unit testini yazmış oluyorsun ama çıktı olarak yine ya unit test çıkartmış oluyorsun. Selenium veya başka frameworkler kullanarak da çıktı olarak aslında E2E testi çıkartmış olabilirsin ya da entegrasyon testini yazmış olabilirsin. Yani o yaklaşımı unit teste bile uygulayabilirsin ama ya, BDD yapıp da sonunda unit test çıkartmak çok iyi olmayabilir. Çok mantıklı değil yani.
Yani tool'larla yaklaşımları ayırmak lazım o zaman nokta. Benim anladığım buradan bu.
Evet. Yani benim de anladığım olması
ihtimalle. Evet. Ama yani hani unit test yazıyorsun diye behavior driven development yapamayacaksın veya yapmayacaksın diye bir şey de yok yani. Ya da atıyorum entegrasyon testi yazıyorsan unit test yazmayacaksın diye bir kavram yok yani. Sonuçta sen gene en küçük hani unit test, birim testi dediğin şey işte en küçük functionality'yi test ediyorsun. Hani bu girince bu çıkacak bu fonksiyondan diyorsun. Mesela bir unit'i test ediyorsun atıyorum. İşte bir tane modelini test ediyorsun veya işte class'ını test ediyorsun her neyse. Ama behavior driven'da hani farklı belki yazılımın başka noktalarının birbiriyle iletişimiyle oluşan bir davranışı test ediyorsun yani. Biraz oradaki fark o bence.
Biraz şeytan avukatlığını yapayım mı burada Uğur?
Hadi yap. Hadi yap.
Şimdi dedik ya behavior test. Sonuçta tamam biz yazılımcılar ne yapıyoruz? Tamam klaslar, objeler, bilmem neler havada uçuşuyor. Bunları birleştirerek modüller falan derken ortaya çalışan bir sistem, bir ürün çıkartıyoruz, bir yazılım çıkartıyoruz değil mi? Yani aslında temel olarak yazılımdan beklediğimizde bir input verdiğimizde bir expected output var. Onu vermesi. Yani yine burada hani behavior olarak düşünebiliriz bunu. O zaman hani ben bütün bu test senaryolarını hazırlarsam bir product'la ilgili olaraktan ben bunu verdiğim zaman bunu alacağım, bunu yaptığı zaman bu üründen bunu yapmasını bekliyorum, test edebiliyorsam o zaman niye unit test veya integration test yazıyorum? Ma şey yapıyor olabiliriz.
Ya aslında araya giriyorum da aslında orada yapmak istediğim yani bizim orada bahsettiğimiz unit test işte entegrasyon seviyesi testler dediğimiz istediğin kadar çeşitli test yazabilirsin ama bu testleri gruplandırmaya kalktığımızda ve bu gruplandırmada testin seviyesine göre yaptığımızda sadece bu yazdığın testin isimleri değişmiş oluyor. Temelde yaptığımız bu.
Yani aslında dediğin gibi entegrasyon testi, unit testi bir yerde cover ettiği oluyor. Cover ediyor ama burada genelde şu metrikte hareket ediyorlar. Bunu yaparken hangisini nerede yazacağımı. Bir kere entegrasyon testlerini çalıştırmak unit testi çalıştırmaya göre çok daha maliyetli. Çünkü entegrasyon testinde idealde şöyle yapıyorsun. Atıyorum entegrasyon testi koşulacağı zaman normalde mevcut olmayan bir ortamın aynısını dockerize edilmiş bir şekilde ayağa kaldırıyorsun. Database'ini ayağa kaldırıyorsun. Entegrasyon testini çalıştırıyorsun. Database'e o kayıt atılmış mı? Bu servise bu call yapılmış mı? Bunlara bakıyorsun. Sonra o ortamı tekrar siliyorsun. Yani baktığın zaman çok devasa bir şey, zaman alan bir işlemden bahsediyoruz. Ama unit testi sadece gerçekten o business içerisinde çalışması gereken küçük bir yeri şey yapıyorsun, unit testini yazıyorsun. Bu sayede daha henüz entegrasyon testleri çalışmadan aslında bazı yerleri cover edebiliyorsun. Bu ne anlama geliyor? Ödeme adımından sonra atıyorum işte PDF gönderilir. Fatura ile ilgili PDF gönderilir. Fatura şablonunu gönderen, dönen metodun unit testini yazmak Çok daha hızlı çalıştırılabilir, hızlı yazılabilir bir şey. Ama ödemeden sonra SMS atılır, PDF gönderilir falan, bunların hepsini database'e şu kayıtlar atılır gibi entegrasyon testi yazıp bunları çalıştırmak daha maliyetli, daha uzun süreceği için böyle ufak ufak ayrımlar yapıp development esnasında neyi bozmuşum, neyi bozmamışımı çok daha hızlı görebiliyorsun. Yani orada biraz daha tercih meselesi oluyor. Yani ikisi aslında birbirinin muadili olarak bakmamak gerekiyor.
Evet, o çok doğru. Aslında entegrasyon testi ile birim testi arasındaki fark bu yazılım takımlarında doğru benimsenmediğinde entegrasyon testinin tanımı ortaya çıkıyor. Yani şöyle diyelim, entegrasyon testinde sadece modüller arasındaki iletişim ve etkileşimin test edilmesi lazım. Yani iki modülün fonksiyonelitesi değil. Ben A modülüne A modülün bir fonksiyonelitesi ile B modülün başka bir birimi iletişim halindeyse sadece bu aradaki iletişimi kontrol ettiğim testlere entegrasyon testi deniyor. Diğer türlü A modülün ve B modülün fonksiyonelitesini aynı anda test edeyim dediğinde aslında sadece seviye arttırmış oluyorsun ve bu entegrasyon testi olmuyor. Entegrasyon testi sadece modüller arasındaki iletişim ve etkileşimi test edilmesini kapsıyor.
İşte benim orada şimdi şöyle bir teori var. Daha doğrusu şöyle bir savunma var. Unit testlerin artık bunu savunduğundan değil de gereksiz de demeyeyim. Hani önemini yitirdiğiyle ilgili. Mesela 10 yıl önce artık hani havada bir database oluştur, diğer işte sistemleri oluştur. Bunlar çok pahalı ve çok uzun süren işlemlerdi. Tamam, hala unit testler baktığınız zaman entegrasyon testlerine göre çok daha hızlı ama artık İşte in-memory database ayağa kaldır, diğer servisleri işte Docker Compose, başka container'ları da kaldır, result'ları topla. Hani artık o kadar rocket science değil yani, hemen bunları yapabiliyorsun. Ya bir de şöyle düşündüğün zaman bizim aslında yaptığımız hani modüller arasındaki iletişimi test etmekten bahsediyoruz ama gerçekte de production'da modüller arasında iletişim var abi. Yani niye bunu direkt test etmiyoruz?
Abi ben iki şey söyleyeceğim. Birincisi yani hala bence yani end-to-end test koşmak maliyetli. Yani zaman olarak da maliyetli bana kalırsa. Hem de hani büyük kompleks bir üründe çok fazla provizyon etmek gerekiyor yani. Sunucu, o, bu, CI sürecinde. Hani sen hızlı deploy yapmak istiyorsun mesela ama o seni yavaşlatıyor yani. İkincisi şey abi, unit test yazdığın zaman entegrasyon testinden ziyade senin yazılım kaliteni arttırmaya yönelik aslında bir hareket yani bu. Daha doğrusu şöyle, daha gönül rahatlığıyla yazılımında değişiklik yapabiliyorsun. Ama entegrasyon testi abi en son, yani en son çözdüğün veya işte evet en son çözdüğün mesela bug'ı hatırla abi. En son çözdüğüm bug iki sistemin arasındaki iletişim hakkında mıydı yoksa bir tane unit'teki saçma sapan bir bug mıydı yani?
Bir tane unit'teki saçma sapan bir bug'tı.
Evet, unit test yazsaydın işte onu daha önce yakalardın yani.
Ya şimdi onun da %100 garantisi yok arkadaşlar.
Tabii ki yok, hiçbir şeyin %100 garantisi yok ama genelde hani böyle spesifik bir bug'la uğraşırken hani çoğu zaman abi bir tane hani fonksiyonun içinde bir şeyin yanlış bir conditional yazılması, hiç düşünülmeyen bir input gelmesi, bir input'un valide edilmemesi falan gibi konular yani. Çok genel olarak konuşuyorum tabii ama end-to-end test yazmayalım demiyorum yani. Ama unit test yazmamak bence olmaz yani. Hala.
Katılıyorum. Bir de Deniz abi dediği gibi burada sorun, yani anlatmaya istediğim sorun sadece hızdan dolayı unit test yazalım veya işte daha yüksek seviyeli testler yazalım değil de eğer bir daha yüksek seviyeli bir test yazdığımızda çıkan hatanın lokalizasyonu çok masraflı olabiliyor. Bundan dolayı da birim testler çoğu zaman daha fazla hatayı göstermeye yönelik bence.
Yani ben mesela yazdığım kendi open source library'lerde ve şirketin dışarıya açtığı open source library'lerin hepsinde unit test var ve aslında tabii ki bir dışarıya bir library yazıyorsan hani ortada zaten bunu kullanacak sistemi yazanlar başkaları, dolayısıyla senin o library'nin çalıştığını başkalarına kanıtlaman gerekiyor hani. Hani sanki library framework geliştiriyorsan unit test kesinlikle yazmak gerekiyor. Şirkette de library'ler yazıyorsan ve hani bu şirketin başka product'larında da kullanılıyorsa o zaman mantıklı geliyor ama mesela küçük bir startupsın ve hani bir ufak bir ürün geliştiriyorsun filan. Mesela orada bazı yerlerde end-to-end testleri sanki tercih edebilirsin gibi geliyor. Aslında benim parmak basmaya çalıştığım nokta buydu.
Abi biz küçük bir startup'ız. Büyük bir ürün geliştiriyoruz. Unit testlerimiz olmasa gerçekten gece rahat uyuyamam yani. Öyle söyleyeyim sana.
Yok yok, o konuda haklısın. Bizde de şey de hani bazen hani bir kaynağım var. Belli bir şeyim var hani. Bir şeylerden emin olmak istiyorsun. Yani orada hani bazen end-to-end testlerinin çalışması da sana geceleri rahat uyutabilir yani. Onu sadece onu
tabii ki falan. Tabii ki uyutabilir. Abi hani o konuda zaten bir itirazım yok ama hani şey, bence unit testi o kadar hakir görmemek lazım yani, unit test deyip geçme. Bayağı önemli yani, şeyleri yakalayabiliyorsun.
Yok abi çok.
Sen ne diyorsun?
Belki öncelik olarak hani öyle bir şey test yazmaya atıyorum küçük bir firmasın. İşte unit test mi yazsam ya da integration test mi yazsam diye arada kaldıysam, belki öncelik olarak integration testte önceliği vermek daha mantıklı geliyor bana da ya. Çünkü sonuçta ortaya bir ürün çıkarmaya çalışıyorsun bir startup olarak ve o ürünün hani integration testlerini yaptığın zaman sanki gerçek hayatta karşına çıkabilecek sorunları daha çabuk görebilirsin gibi geliyor bana.
Abi de şunu düşün. Unit test yazdın. Bir şey yaptın. Üründe bir değişiklik yapıyorsun. Bunu mutlaka unit testlerine de yansıtman lazım. Library'lerinde yaptın, code base'de yaptın değişiklik. Hani sürekli unit testlerinde güncel tutman gerekiyor. Hatta belli aralıklarla kontrol etmen gerekiyor. Unit testlerin gerçekten şey mi diye. Hani unit testin bir maliyeti tabii var. Katılıyorum. Çok şeyden kurtarıyor seni. Ama bazen tercih etmeyebilirsin. İnsanları da aforoz etmeyebilirim. Yoksa biz de unit test ediyoruz. Uğur'cum yani şimdi.
Hayır, ben de unit test ediyorum arkadaşlarım.
Kuzenim çok iyi unit test ediyor. Abi şey yani ben öyle düşünmüyorum tam olarak ya. Bence unit test yazmak, unit testi güncel tutmak ve hani onun yazılım geliştirme sürecinin bir parçası olması gerekiyor zaten. Yani Scrum'da unit test definition of done'ın bir parçası yani. Unit test yazmadan bir feature bitmiyor. Hani böyle bakınca. Test driven development'tan bahsediyorum yani. Ki bence öyle olması gerekiyor. Yani eğer hani sen startup'ın unit test yazmayayım diyorsan ileride abi büyüdüğün zaman o bugün yediğin hurmalar ertesi gün geliyor, tırmalıyor yani.
O sana kaçar ileride. O da itiraz etmiyorum. Ama kastetmiyorum.
İkincisi de abi, bak ikincisi de diyelim bir startup'sın, yenisin. Tabii hep startup'lardan gidiyoruz ama büyük firmalar ne yapsın? Onu konuşuruz. Startup'sın abi, muhtemelen monolit yazacaksın yani. Monolitin neresine end-to-end test yazacağım?
Niye lan? Sonuçta ortada bir şey var yani test edilebilecek. Ya
bir tane API'ın var mesela değil mi?
Ha. Yapıştır abi şeyden, Postman'dan scriptleri. Şu test şey senaryolarını hazırla. Benim işte 3 endpoint'i çağırmam gerekiyor bu senaryoyu da şey yapmak için. Sonra bir endpoint'ten de get at geldi mi? Yani çok basite indirgedim, farkındayım. Bakkalı sahip anlattım bunu ama. Hani yazabilirsin yani API'nin test yazabilirsin.
Sadece o değil.
Evet. Ya tabii ki ya yazarsın.
Şey falan da yazarsın.
Yani. Ya kastettiğim şey şu, tamam Scrum diyoruz, Definition of'dan diyoruz falan ama yani yazılımcılar olarak bizim görevimiz ne? Ortaya kaliteli bir product çıkartmak. Şimdi kalitenin tanımında aslında bence bir sorun var. Kalite aslında requirement'ları karşılayan yani. Requirement'ları karşılayan bir ürün ortaya çıkarttığın zaman aslında bu kaliteli bir ürün oluyor. Kalitenin tanımı bu aslında. Bizim şey yaptığımız gibi böyle.
Maintain edilebilir olması.
Evet abi.
Evet yani. Abi.
Abi bak.
Yazılımın
en büyük metri yani.
Üzerime gelmeyin. Biliyorum o olduğunu. Kalitenin ama gerçek tanımı hani textbook şey tanımı bu. Hani requirement'lar var, müşteri var. Bunu yoksa kaliteli bir şeyler yapmakla kalitenin tanımı arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum.
Gerçek tanım derken öz kalite mi diyorsun yani?
Hayır, öz kalite. Ya kalite özünde şu an Onur senle de PMP eğitimine gitmiştik ya. Project Management Professional şeyi. Hani orada mesela kaliteyi anlatırken şöyle anlatıyorlar yani. Requirement'ların müşterinin istediği şekilde yapıldığı zaman ortaya da bir ürün bunları karşılıyorsa aslında sen kaliteli bir iş yapmış oluyorsun. İş ortaya çıkartmış oluyorsun. Gibi şey bir tanım vardı. Aslında bizim anladığımız kaliteyle şey farklı. Yoksa ben de size yürekten katılıyorum. Maintainable olması falan şeylerini demiyorum. Aslında demek istediğim şu. Biz ortaya bir ürün çıkartmak istiyoruz. Ve maintainable olması gerçekten önemli. Şey olarak ama günün sonunda bu ürün bir input verdiğimizde bir output veriyor mu aslında? beklenen output'u veriyor muyu aslında çalışması gerekiyor, değil mi? Ürünün çalıştığının şeyi bu, kanıtı bu.
Evet abi.
Evet.
Şimdi evet. Sen bitir, ben bir şey diyeceğim bunu.
Tamam tamam, hazırlanıyorsunuz, fark ettim, buraya yattınız.
Kuruldum sana dedim.
Uğurcuğum önce ben girebilir miyim?
Tabii abi, tabii, buyur ondan sen git. Islak odun varsa.
Ben demiyorum ki unit test yazmayalım, entegrasyon şey testlerimizi yazmayalım, ama hani bir şekilde ürünün çalıştığını kanıtlayabiliyorsan ve bunu da test edebiliyorsan her deployment'tan önce tekrarlanabilir bir şekilde, sanki işini de yapıyorsun gibi geliyor bana.
Ya ben çok kısa araya girip şeyi sormak istiyorum. Kalite, az önce söylediğin kalite tanımı sence yazılım için geçerli mi?
Değil.
Sorun bitmiştir.
Buyurun.
Abi şunu diyeceğim, yani şey hani körü körüne bir şey savunmak adına değil, Deniz'in hani söylediklerine de tamamen hani katılmıyor falan değilim, ama diyorsun ya X veriyorsun, Y çıktısı bekliyorsun. Sen abi bütün yazılımını parçalar haline bölersen, bütün parçaları da buna bunu verdiğinde bunu çıktısını verecek, bunu verdiğinde de bunun çıktısı, böyle bir çıktı vermeyecek şeklinde test edersen zaten kaliteyi sağlamış oluyorsun yani. Ayrıca yani bir bilgisayarı programlamanın sebebi ne abi? Yani yazılımın varoluş sebebi zaten donanımı abstract edip istediğin zaman onu değiştirebilmek. Yani donanımı fiziksel olarak değiştirmek çok zor olduğu için biz yazılım geliştiriyoruz. Çünkü yazılımı değiştirmek çok kolay. Yani bir yazılımın değiştirilmeye karşı açık olması gerekiyor.
Doğru.
Değil mi? Solid principles'a biri.
Open closed.
Şimdi bunu değiştirdiğin zaman bunun sağlamlığını test etmek için tam entegrasyon testi de tabii ki işe yarar burada. Yaramaz demiyorum ama unit test çok daha efficient olmuyor mu? Bu değişikliği test etmek için.
Tabii canım. Unit test development aşamasında direkt sana yardımcı oluyor aslında ya. Developer'ın işini çok kolaylaştıran bir şey baktığın zaman.
Evet evet.
Aynen. Ama ben uygulamanın hani genelini test dediğin zaman sanki integration test bana da şey gibi geliyor. Hani unit testi cover ediyor gibi geliyor ama development aşamasında tabii ki de o kadar kolay değil. O kadar fazla ortamı ayağa kaldır.
Bence kesiştiği noktalar testler var sadece.
Bence bunların önemi temelde takıma ve projeye çok bağlı. Geçenlerde Medium'da bir yazı okumuştum. Burada NASA'ya proje geliştiren birkaç sistemden bahsediyordu. Bunlar beraber çalışması bekleniyor. Fakat yeterince entegrasyon testi yapılmadığı için bu sistemler çöküyor ve bir uzay aracıydı yanlış hatırlamıyorsam. Uzayın derinliklerinde kayboluyor gidiyor. Bulamıyorlar daha sonra. Yani burada temelde bence hangisinden daha önemli veya işte biri diğerinden iyi mi kötü mü karşılaştırması yerine aslında projeye göre hangisinin öncelik verilmesine odaklanması gerekiyor bana kalırsa.
Tam olarak kastettiğim aslında buyu, Turun çok güzel anlattı.
Evet, abi evet. Bir saattir söyleyemedin. Adam bir cümlede söyledi.
Ama abi böyle şey gibi üzerime geliyorsunuz ya, sanki burada şeyiz. Allah Allah, butun altına kod yardırıyoruz biz de. Hiç böyle bir abstraction'lar, katmanlar falan. Böyle şey oldum yani.
Abi biz de günah keçisi arıyoruz, ne yapalım.
Anladım. Yani. Ben kendim attım önümüze.
Sağ ol.
Peki ben o zaman size deneyimlerinizi sorayım. Sizde nasıl cereyan ediyor bu işler? Uğur mesela abi sen başla. Siz nasıl yapıyorsunuz? Bir feature canlıya çıkmadan önceki test süreci nedir?
Abi bizim iki tane yani derdimiz var. Biri backend, biri frontend. Backend'de çok daha oturmuş durumda işler. Çünkü ilk yazılım başladığında unit testlerle beraber başlamış. Ve orada öyle bir pattern var. Yani unit test yazılmadan çok az şey canlıya çıkıyor. Eğer test edilebiliyorsa unit olarak kesinlikle unit test yazılıyor. Ve bu backend dediğim bir API bu arada. Hani hem API'nin içindeki modüller test ediliyor. Bir ayrı bir işte decoupled bir modül yazıyorsam. Bir de endpointlerde bir değişiklik falan varsa veya yeni bir endpoint ise o endpoint test ediliyor. O endpoint eğer bir behavior'ın veya bir genel bir feature'ın parçası ise o feature de test ediliyor. Backend böyle ve çok testimiz var yani backend'de. Belki binin üstünde test vardır yani. Frontend'de birazcık daha sıkıntılı işler işte. Yani Tuğrul şu anda onun üstünde çalışıyor. Hatta o tarafta behavior driven test koşturmaya çalışıyoruz orada. Yani çok çok az unit testimiz var. Çok kaotik bir proje bana kalırsa. Orada biraz daha insan odaklı şey yapıyoruz. Yani atıyorum büyük bir release çıkacağımız zaman falan bayağı manuel herkese şey yapıyoruz. Hadi gençler pamuk eller cebe hep beraber test ediyoruz şuraları falan filan diye. Mesela giriştiğimiz zamanlar oluyor. Entegrasyon testlerini insanlara yaptırıyoruz yani şu anda. O noktada eksiğimiz var. Bizde böyle. Atladığın bir şey var mı Tuğrul?
Şu an aklıma gelen bir şey yok temelde.
Bizde böyle yani işte. Şimdi daha geliştirmeye çalışıyoruz yani. Özellikle frontend uygulamasının şeyini test edilebilitesini arttırmaya çalışıyoruz yani.
Onun için hemen araya girip Deniz sana da sözü bırakacağım. Senden de merak ediyorum neler yapıyorsunuz da. Sadece araya girip bir şey söyleyeceğim. Geçen öğrendim ben de. Ghost Inspector diye bir tane uygulama var. Chrome extension'ı var. Bu kullanıcı testlerini direkt otomize edebiliyor. İşte kaydet diyorsun Chrome extension'dan. O senin tıkladığın yerleri kaydediyor. Bazı yerlerde drop make assertion yapıyorsun ve diyorsun ki işte şu alanda link tıkladıktan sonra şu değerin yazması 50 yazması gerekiyor diyorsun. Bunların hepsini kaydediyorsun ve çalıştırıyorsun. İşte o çalışma aşamasında orası 50 gelmezse bir şeyi bozmuşsan frontend açısından o direkt sana şey yapıyor işte mailini atıyor bir şeyini yapıyor.
Aa, mükemmel.
Çok kolaylaştırıyor o işleri. O Selenium dışında böyle bir alternatifi de bakabilirsiniz.
Çok iyiymiş ya.
Bu gibi yöntemler cidden çok iyi. Çok kolaylaştırdılar ama bununla ilgili bir antipater var. Oraya düşmemekte de fayda var. Bu Martin Fowler'ın çok ünlü bir blog yazısı vardı. Bu testing test piramit adı altında. Demek istediği orada temelde biz GUI üzerinden yani kullanıcı ara birimi üzerinden testlerimizi yazmamız artık kolaylaştı. Ve bunları çok fazla yapabiliyoruz. Ama burada bir belli bir doğru bir oran tutturmamız gerektiğinden bahsediyordu yine. Bu test piramidindeki kasıt şu, daha düşük seviyeli birimlerin testleri yukarı seviyeye çıktıkça yani testlerin miktarları azalması gerekiyor. Burada bir belli bir oran tutulması lazım. Eğer bunu tutturamazsanız genellikle bu şeyden kaynaklanıyor. Test otomasyonu araçları genellikle son kullanıcının yaptığı işlemleri kaydedip oynattığı için bu üst seviye testlerin artmasını sağlıyor. Bu ileride çok yani dediğine göre tabii bu blog yazılarında ice cream cone denen bir antipaterne dönüşüyor. Yani bizim istediğimiz bir piramitken aksine bir külaha benzer bir yapıyla yani miktarlarını göz önünde bulundurursanız yukarı doğru çıktıkça külaha benzer bir yapıyı elde ediyoruz sonunda. Anlattıklarına göre bu çok sıkıntılı. Ya okuduktan sonra da gayet mantıklı da buluyorsun. Çünkü devamında yapacağın ufak bir değiştirme bile üst taraftaki onlarca testinin bozulmasına neden olacak. Ve bir süre sonra muhtemelen testler de bakım, yani çok fazla bakım gerektirdiği için gereken önemi vermiyor olabileceğiz. Yani bu orada çok önemli bir ayrıntı var bence.
Evet, test bakımı çok önemli ama herhangi yapacağın bir geliştirmede zaten onun maintenance'ını yapman gerekiyor. Belki de en başta kurgularken bu tarz tool'ları çalıştırmayı düşünürken onun için ayrı bir yapı düşünmek gerekiyor olabilir. Dediğin gibi şey çok önemli. O maintenance'ını yapmadığın müddetçe ne yazarsan yaz yani. İşin içinden çıkamaz.
Evet. Burada derinleme var şu sanırım ama ya. Atıyorum senin bir ön yüzün var. O ön yüze bağlı olarak sen otomasyon testlerini yazdın. X bir anda ön yüz tamamen değişti ve senin yazdığın binlerce test çöp olacak büyük ihtimalle. Tekrar yazman gerekecek. Çünkü bambaşka yerlere gidecek o butonlar vesaire.
Elementler olmayacak. Başka bir
evet,
şey
olacak. Hiçbir şey olmayacak. Belki ön yüz framework'ü komple değişecek. Her şey bambaşka bir şeye dönüşebilir.
Öf lan kabusmuş.
İşte onun yerine unit test yazarsan.
Ya.
Ama paten gerçekten öyle diyor. Daha çok unit test yaz, daha az entegrasyon testi yaz diyor yani.
Doğru doğru abi. Evet, siz ne yapıyorsunuz? Entegrasyon testi.
Siz... Araya girdim pardon. Direkt entegrasyon testini de şey yapmıyor aslında. Yazma demiyor ya sanki. Bu otomasyon testini ne çok fazla önem verirsen sıkıntı yaşarsın diyor ama entegrasyon testini yine atıyorum arkadaki işte backend API'lerini çağırarak da entegrasyon testini yapabilirsin gibi geliyor bana.
Tabii ki abi. Yaz yani. Yaz. Yazma demiyorum ya. Yaz yani. Hobi olarak dinleyiz.
Tamam. Unit test yazmıyoruz anladığım kadarıyla.
Yarın siliyoruz Barış.
Abi uçurun repo'daki bütün testleri. Siz nasıl yapıyorsunuz? İyi bırakayım da.
Bizde bir dakika. Önce kim? İrgin sen girmek ister misin?
Yo yo. Siz şey yapın. En son ben anlattım.
Bizde şöyle abi, bizde şey var, Selenium testleri var. Selenium testleriyle koşuyor regresyonun bir kısmı. Bir kısmı ise manuel koşuyor ne yazık ki. Hala hepsini cover edemedik. Yeni geliştirdiğimiz feature'ları ekleyemedik buraya. Bunun yanında unit testlerimiz var. Unit testleri yazabilmek için eski mimarlık köklü bir değişiklik Barış'la bayağı kasıp onu değiştirdik. Unit testleri şu an yazabiliyoruz ama yine yazamadığımız ve migrate etmemiz gereken bir yapı var. Ama coverage'ımız orada bayağı bir iyi. Component layer'ın bayağı bir %98 oranında şeyi var. Coverage'ı var. Bunun yanında bir de şu an işte entegrasyon testlerini yazmak için yollar arıyoruz. Bunun için işte SpecFlow diye bir ürün var .NET tarafında. Onu araştırıyoruz. Onu kullanmak istiyoruz. Ona da henüz vakit gelmedi ama bayağı bir şeyiz. Bilendik yani. Onu hayatımıza sokmak istiyoruz işte BDD şeklinde. Analistlerden bu şeyleri, spekleri alıp bunları otomatik koda çeviren bir ürün kendisi. Daha sonra bunu pipeline'a bağlayıp biz de huzurlu bir şekilde uyuyabilmek istiyoruz. Ama şu an net olarak her şeyi manuel yürüyen de bir kısmı olduğu için tamamen bırakamadığımız için otomasyona biraz rahatsız bir şekilde uyuyoruz.
Bu arada araya girmek istiyorum da bu test piramidinin en üst tarafında da bir manuel testing için de bir alan var aslında. Genellikle test analistinin takımı yapabileceği yani en büyük faydayı da genelde bu keşif testi, exploratory test dedikleri kısımda oluyor. Bu çok fazla o alana bağlı dikey bir uzmanlık gerektirdiği için bu uzmanlar piyasada el üstünde tutuluyor genelde. Ve bu adamların yazdıkları, yani yaptıkları testler de hem çok riskli bölgeleri test ediyor hem de çok az bir sürede test ediyor. Yani demek istediğim orada biz bu piramidi veya işte diğer otomasyon sistemleri uygulayacağımızda tamamıyla manuel testinden vazgeçiyoruz ya da onu saf dışı bırakıyoruz anlaşılmamasını gerekiyor.
Kesinlikle. Bizde ama şey, bir adam bir gün canlıya çıkmadan önce test yapması gerekiyor. Bana kalırsa bu biraz uzun bir süre. Sürekli düşünsene günde 3 defa deployment amacım varken bu da çok ciddi bir vakit kaybına neden oluyor. Bana kalırsa biraz fazla. En azından bizim ürün için fazla, onu diyebilirim. Bizim uygulama için fazla. Kimi uygulamalarda bir adam gün belki normaldir.
Tabii tabii. Yani biraz daha mesela release management'ı daha hani continuous olmayan bir yer için mesela düzenli release çıkıyorsa adamlar, atıyorum ayda bir çıkıyorsa mesela. Hani bir gün belki test, manuel test için uygun bir süre ama işte biz mesela her gün continuous in deployment yapıyoruz yani. Her gün elle test edemeyiz yani, öyle bir kaynağımız yok. Zaten çok hani verimsiz olur bana kalırsa. Bizde de aynı sorun var çünkü şu anda. Biz o yüzden yazılımcılara şey yapıyoruz genelde. Yani yazılımcı test edebildiği kadar manuel şekilde test ediyor zaten geliştirirken. Ondan sonra unit test yazabileceği bir durum varsa yazıyor. Ondan sonra canlıya çıkıyor. Ama büyük bir şeyse manuel test yapıyoruz. İlgin, siz ne yapıyorsunuz?
Abi biz de aslında olayı dörde ayırabiliriz. Bir Angular testleri var. O apayrı bir hikaye. Angular tarafında unit test yazmaya yeni başladık. Bir artık çünkü büyük application seviyesine ulaştı. Ama kısaca özetlemek gerekirse bizde iki tane monolit uygulama vardı. Biri web application'ımız, diğeri API. Bunlar hala var ama giderek azalıyorlar. Web için Angular'a doğru bir şey var. Ne derler? Refactoring var. Yani sayfa sayfa, modül modül web sayfasını ve eski web uygulamasını şeye geçiriyoruz. Angular'a geçiyoruz ve unit testlerini yazmaya çalışıyoruz burada. Eski web uygulamasının backend'ine unit test yazmak imkansız. O yüzden yazmıyoruz. Bu durumu kabullendik. Bu sene sonuna kadar o uygulamayı yok etmeye çalışıyoruz. Öteki tarafta API'miz var. Bunu da biz artık modül modül şeye çeviriyoruz. Windows Server'da koşuyor API ama artık oradan atıyorum 4 endpoint'lik bir modülü alıp .NET Core uygulamasına koyup Linux'a çeviriyoruz. O sırada işte hem unit testlerini yazıyoruz hem de integration testleri yazıyoruz. Artık bunu kurar haline getirdik. Yani yeni oradan API'dan sökülen parçalar yeni application'a çevrildiği zaman mutlaka uçtan uca bütün testleri yazılıyor. API'da da şöyle bir kural edindik. Şimdi orası da maalesef unit test yazılmadan başlanmış proje. Çok gene birçok unit testi var böyle bir projeye göre ama mesela şeye oturup kalkışmadık. Abi biz API'da coverage'ı şuraya çıkartacağız. Daha yani çok uzun zamandır çalıştığımız parçalara da unit test yazacağız demedik. Orada şöyle bir kural koyduk. O API'ye yeni bir modül, yeni bir ne bileyim business katmanı bir logic ekleniyorsa o mutlaka eklenirken unit testi de yazılacak. Bu code review'larda da buna bakılıyor. Eski bir parçaya dokundun diyelim ki o zaman o elinde kalıyor, ona da unit test yazıyorsun. Hani normalde oturup sıfırdan unit test yazmaya başlamıyoruz ama atıyorum bir şeyleri modifiye ettin orada, hop o artık senin. Onun bir sonraki PR'da onun unit testlerinin yazılmış halini bekliyoruz şeklinde şu an bir şeyimiz var. Dönüşümümüz var. Yani umduğumuz 1,5 sene içerisinde bu monolit API uygulamamız kalmayacak. Ve web uygulaması da yok olacak. Ve aslında bu dönüşümü yaparken de yavaş yavaş hem unit testlerini hem integration testlerini de yazıyoruz. Ama UI testlerini işte nasıl yaparız konusunda hani bizim de birazcık kafamız karışık. Yani nasıl tool'lar kullanmak lazım. Yani yavaştan denemeler yaptık Selenium'la ilgili falan. Browser Stack diye bir ürün var belki biliyorsunuzdur. Regression testler yapmaya çalışıyoruz biz de çünkü o da önemli. Böyle 11 ayrı browser'da çalışıyor, bir şeyi yapıyorsun, Chrome'un mobilinde çalışıyor, Safari çalışmıyor. Bunlardan haberimiz olmayabiliyor mesela bir sistemin patladığından. O yüzden visual regression testler de önemli. Mesela siz yapıyor musunuz bunu? Bilmiyorum.
Ben sadece şeyi sormak istiyorum İrgin. Entegrasyon testleri kullanırken, yazarken hangi tool'ları kullanıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Neleri yapıyorsunuz?
Ya aslında şimdi Tuğrul da sen de söyleyince belki de onun adı tam entegrasyon testi mi emin değilim ama şunu yapıyoruz. Mesela SQL'e bir şey yazılıp yazılmadığını gerçekten kontrol edeceğiz ya. Mesela in-memory SQL database kaldırıyoruz mesela integration testlerinde ve dependency'leri moklamak yerine gerçek implementasyonları veriyoruz. Mesela şeyden itibaren controller'dan repository katmanına kadar gerçekten oradan bir test run ediyoruz. Bunu şey yaptık, database'e bu insert olmuş mu, bu update olmuş mu, çalışmış mı gibi.
Evet abi ben... Devam et pardon.
Eğer başka bir servise dependency varsa onun Docker şeyi ekleniyor. Aynı anda o Docker şeyi de kaldırılıyor falan gibi. Özellikle bir tool yazmadık ama senin yazdığın tool'u araştırdım şu an. Kullanabilirmişiz.
Ya sanırım bu bahsettiğiniz şey denk geliyor olabilir. Bileşen veya alt sistem testleri kısmına denk geliyor olabilir. Yani tür olarak baktığımızda, seviye olarak baktığımızda.
Evet, yani bizde de mesela pek çok böyle test var. Bizde abi gerçek database ayağı kaldırıyoruz yani test ortamında. Hani database'e yazıp oradan okuyup falan test ediyoruz. Yavaş oluyor bu arada. Çok hızlı olmuyor yani maalesef. Ama orada tabii işte şeyi konuşmak lazım. Hani test konuşuyoruz madem. Abi mock olayını da konuşmak lazım. Yani o datayı mocklamak o kadar büyük bir şekilde veya o kadar detaylı bir şekilde her baba yiğidin harcı değil. Değil nasıl abi yapıyorsunuz ya. Abi bu işleri?
Bir sürü initialization script yazıyorsun işte. Tabloları oluştur. İçine şey dummy dataları at. Ondan sonra şeyi çalıştır. Testleri çalıştır. Update olmuş mu? Bak tekrar select çekip başka bir... Yani biz burada SQLite kullanıyoruz biz normal SQL kullandığımız için. SQLite'de in-memory kaldırılabiliyor ayağa. O şekilde yapıyoruz mesela database'e bir şey yazılıp gerçekten şey olduğundan emin olmak için. Ama dediğin gibi vakit alıyor yani onun initialize etmek.
Ama peki şöyle ya. Bir... Buyur. sen gir.
Tamam. Peki atıyorum her senaryo için ayrı initialization scriptleriniz mi var? Bir de atıyorum sadece database değil, atıyorum bunun başka işte cache sunucusu vardır, başka servisleri vardır depend olduğu. Onları da ayağa kaldırıp onları da gerekli işte datalarla doldurmanız gerekiyor mu? Onları falan nasıl yapıyorsunuz? Ya çok zahmetli gibi geliyor bana.
Zahmetli. Mesela belli şeyleri kabul ediyorsunuz. Mesela cache kullanıyoruz. Normalde distributed cache var Amazon'da. Eğer onu test edecek mesela in-memory cache kaldırıyoruz. Aynısı mı? Değil ama en azından cache behavior'ını test edebiliyorsun o şekilde. Veya illaki bir third party senin yazdığın başka bir servisle haberleşmesi gerekiyorsa işte orada Docker Compose'unu konfigüre ediyorsun. Onu da kaldırıyor bir yandan ayağa. İşte onun konfigürasyonu var. Test database'ine mi bakacak, nereye bakacak falan. Beraber kaldırıyorsun testle beraber. Bir süre sonra bu çığırından çıkabiliyor tabii ki. Yani bir yerde dur demek lazım. Çünkü hakikaten development kadar efor sarf ediyorsun buna.
Evet.
Ben basitçe bir şey soracağım. Şimdi bir tablon var. Tablonda 3 tane kolon var. Buraya data atıyorsun. Entegrasyon testinde de on the fly bunu setup aşamasında, entegrasyon testinin setup aşamasında bu 3 kolonluk tabloyu oluşturup kayıt atıyorsun. Ama gerçek hayattaki uygulamanda bir 4. kolon ekledin. 4. eklediğin kolonun migration'ını yazmıyorsun. Sizde migration'da database init olmuyor dediğinden anladığım o setup'ta yapıyorsunuz. Testin setup'ında yapıyorsunuz
testin
bunu.
Testin setup'ında yapıyorsunuz.
On the fly. Evet. Ama şimdi baktığın zaman gerçek uygulamada 4. bir kolon var ve zorunlu bir alan burası. Gerçek application'da çalışırken o alan için farklı davranıyor application ama senin baktığın zaman entegrasyon testin testten geçiyor. Ama geçmemesi gerekiyor aslında.
Evet, bununla unit test de yakalayabilirsin. Unit test de yakalayamazsın. Çünkü o entity modelin de 3 kolona göre çalıştığını assume ediyorsun. Bizim yazdığımız gibi şeyde de yakalayamazsın. Çünkü orada da tabloyu oluştururken 3 kolonu oluşturuyorsun. Evet, bir noktada galiba şeye bağlanmak lazım.
Yok, aslında unit test olarak değil bence. Ben yani unit test işte burada işe yarardı şeklinde değil de oradaki stratejiyi biraz değiştirmek gibi gerekiyor gibi geliyor. Bizde mesela şey var, migration, bütün tablo şeyleri, yaratılma geçmişi, migration, şu entity framework'ün var ya, migrations, orada yer alıyor.
Code first.
Code first'te. Bu sayede bir tablo, bir database yaratacağın zaman aslında gerçekten işte canlı ortamındaki senin database'in birebir aynısını yaratıyorsun. Yani testin init aşamasında sadece o tabloya özel bir şey yapmıyorsun. Gerçekten bütün application tablosu şeylerini yaratıyorsun ilişkileriyle birlikte.
Ha, anladım.
Belki öyle bir şey deneyebilirsiniz.
Ha, entity framework'ün öyle bir özelliği var gerçekten. EF Core'da da getirmişler. Hatta EF Core'un kendisi de bu dediklerinizi yapıyor. Artı in-memory'de çalışıyor. Ama biz dedim ya, API'dan hani parçaları söküp independent application'lar haline getiriyoruz. Biz orada entity framework kullanmıyoruz artık. Dapper falan kullanıyoruz yani.
Anladım.
Öyle bir noktaya geçtiğimizden dolayı. Ama dipnot olarak söyleyeyim, son performans testleri gösteriyor ki EF Core ile Dapper arasında böyle 3-4 milisaniye falan oynuyor artık.
Çok garip ya.
Evet, çok yeniden yazmışlar yani, güzel olmuş.
Ben burada bu yazılım testleriyle ilgili bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu Aristo ekibinin belirttiği birkaç, yani yazılım testinin birkaç ilkesi veya özelliği var. Bunlardan bir tanesi aslında sürekli kendimizi harap ettiğimiz yani hiçbir yazılımı %100 test edemeyeceğimize dair. Yani bundan dolayı aslında biz yapabildiğimiz kadar belli bir oranda testleri yapıp devamında geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Bir de bir diğer taraf da var, bu yeni veri tabanını yaratma ve işte olan veri tabanı sürekli baştan yaratılması ile ilgili. Bununla ilgili de şey söylüyorlar genellikle, yani onların deneyimlerine göre. Antibiyotik direnci diye bir ilkesi daha var. Bu demek istediği aslında, siz sürekli aynı verilerle aynı testleri yaparsanız bir süre sonra sistem o testleri ve o hata durumundan çok yüksek dirençli olacak ve bir süre sonra o alandan hata olsa bile hata yakalayamayacak ana gelebilirsiniz diyor. Yani aslında oraya biraz rastgelelik katmak ne kadar doğru, ne kadar mümkün bilmiyorum ama genelde test analistleri bunu yapmaya çalışıyordu. Hani izlediğim webinarlarda veya işte workshoplarda. Çünkü biraz rastgelelik kattığında bu antibiyotik direncini biraz kırdığını söylüyor çoğu kişi. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum tabii.
Doğru söylüyorsun. Sonuçta o initialization script'ini değiştirmiyorsun yani bir daha. Insert şeylerini yazdın. O hep aynı çalışıyor. Bence önemli bir sorun dedi.
Ama abi orada şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani biz şu an konuşurken bile hep testlere üvey evlat muamelesi yapıyoruz. Aslında test senin yazılımının bir parçası yani. O yüzden onun da normal yazılımınla aynı şekilde maintain etmen gerekiyor. Yani init script'ini de maintain etmen gerekiyor. Destruct'ını da maintain etmen gerekiyor yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani bir model ayağa kaldırıyorsan mesela veya modele yeni bir işte attribute eklediğin zaman hani o attribute'u da test etmen gerekiyor mantık olarak. Zaten onu test etmiyorsan sen
yerine getirmiyorsun zaten o yazılım geliştirme sürecinin prensiplerini tam olarak bitirmiyorsun demek oluyor yani bu.
Benim aslında oradaki az önce verdiğim örnekte nedeni şuydu, verdiğim örneğin nedeni şuydu. Orada orayı maintain etmen gerektiğini göremeyebilirsin, gözden kaçırabilirsin. Yüzlerce testinin arasında orayı gözden kaçırman çok olası. O yüzden teknik bir şey var orada. Aynen. Tabii anladım. Ki maintain etmen gerekiyor ama daha çok o kurguda test kurgusunu belki farklı yapmak gerekiyordur diye söylemiştim ben.
Bir de düşün.
Anladım anladım.
Nullable eklenin o kolumda hiç haberin yok falan. Canlıda da atmıyor oraya. Evet. Patlamıyor falan da. Çok acayip olabilir.
Abi işte o da code review'da falan çıkacak yani. Dua et müşteri tarafından yakalanmasın.
En iyi testi müşteri yapar abi. Ben buna inanıyorum.
Öyle de işte en biz kızartıcılarda onlar oluyor genelde.
Hatta şeyi duydum. Reddit mi Quora mı şimdi tam sallamış olmayayım ama adamlar mesela test yapmıyorlarmış. Canlıya deploy ediyorlarmış. Hani bakıyorlarmış duruma göre. Bir dönüş olursa tak yeniden. Continuous deployment sürekli şeyde kullanıcıya şey yapıyorlarmış.
Abi. Reddit'tir ya kesin.
Reddit galiba.
Olabilir abi ama hani Quora ise bir dönem bayağı kötüydü mesela arayüzü yani. Şimdi düzeldi biraz ama.
Hala kötü ya.
Evet. Hala ya. Ama.
Yani yine kullanılıyor tabii de yine kötü be abi.
Reddit'ten iyi lan. Reddit'te hiçbir şey anlaşılmıyor. Sene 1990.
Reddit'in yeni versiyonu var ama ya.
Reddit'in olayı o ya biraz. Kasıtlı olarak.
Hipster.
Retro.
Ben aslında ben şey merak ediyorum. Bu adamların yazılımcıları ne kadar stres yaşıyordur acaba?
Abi bana rahatlar gibi geldi yani böyle bir şey yapıyorlarsa.
O biraz kültür meselesi sanki ya. Bence eğer böyle bir kültürleri varsa çok sallamıyor olabilirler yani.
Hani riskimiz az diye herhalde.
Yani bir de şey hani gerçekten rocket science yapmıyorlar yani, anlatabiliyor muyum? Hani olabilecek en kötü şey ne? Nükleer santral patlamayacak yani Reddit 3 dakika bir tane işte başlığı yanlış bir boyutta gösterdiği zaman.
Doğru
hani
diyorsun.
Öyle bakınca hani çok kritik bir şey değil yani, ama aya iniş modülünü yazıyorsan o kapağın açılıp açılmaması insan hayatına mal oluyor yani.
Abi ben de onu
arkadaşlar,
soracağım ya.
Çok pardon, Reddit'e girebilir misiniz şu an?
Ne oldu?
Neler oluyor?
503.
Evet abi.
Bir şeyler deniyorlar.
Abi çok komik. Gerçekten çok güzel bir hikaye.
Abi işte böyle.
Chat'ını alalım şeyde kullanırız. Podcast'in kapağında bunu kullanırız.
Böyle kaygısız developer olmak istiyorum.
Al abi ne oldu şimdi? Evet. Bak bize geyik konusu çıktı yani.
Tamam.
Hiç hoş olmadı.
Tamam abi. Adam 3 dakika sonra düzeltip tutma edecek yani. Ne oldu? Ya
bizi canlı yayını dinliyor olabilirler. Canlı değil mi?
Abi ben şeyi merak yani, ediyorum.
Açabiliyorsun galiba.
Millet böyle F-35 yapıyor, bilmem uçak yapıyor, işte Cruise füzesi yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Ulan bunların testi nasıl yapılıyor? Mesela biz yazsak füze havada giderken exception fırlasa falan hani ne oluyor mesela? Herifler onların testleri çok önemli abi yani biz burada.
Onların testleri yani o bahsettiğim kısımdaki gibi riske veya projeye bağlı olarak testin miktarı, testin detayı ve testin süreci de uzuyor. Onlar epey detaylı test ediliyor diyebilirim.
Aynen. Evet abi, yoksa yani abi bak çıktı İsrail'i bulduk falan. Şeyler olabilir yani.
Yanlışlıkla atom bombası patladı diye.
Ya.
Peki, o zaman ben bir soru daha sorayım, yavaştan kapatalım mı? Şeyi merak ediyorum, acaba siz sadece hani böyle kullanıcı davranışı, kullanıcıya olan etkisi değil de performans açısından da yazdığınız kodu, geliştirdiğiniz feature'ı değerlendiriyor musunuz? Bunları da ayrı bir load teste tabi tutmak gibi bir iş yapıyor musunuz mesela?
İrgin.
Yapmıyoruz. Yani bir tool'la falan yapmıyoruz abi. Aslında yapmamız lazım. Bunu yapan tool'lar falan da var ama yani load test, performans test falan işin çok ayrı bir seviyesi gibi geliyor bana yani. Hiç oraya daha gelemedik. Hani uygulama stabil çalışsın. Deploy'dan sonra hani bilmem ne şey patlamasın. noktasındayız. Daha hani. Ama performansla çalışıyor genel olarak yani. Böyle çok hayvanlık yapmadıysam.
Ya bu fonksiyonel olmayan gereksinimleri de aslında entegrasyon kapsamında test edebiliyoruz. Yani entegrasyon testi yapmanın bir faydasını bu sayabiliriz bence.
Ya en azından outlier, böyle çok spike'ları falan orada görebilirsin, evet. Hani belki çok genel, hani ortalamasını bulamazsın yazılımın hızının veya performansının, ama hani çok saçma sapan bir şey oluyorsa, işte bir endpoint 40 saniyede, bir dakikada cevap veriyorsa onu yakalarsın, doğru bence de.
Ya orada artık insanın management'a giriyor bizde o konu birazcık, hani belli dedi.
Canlı da bakıyoruz.
Hani bakıyorsun bir şeyler böyle saniyelere falan çıkmış endpointler, hemen PagerDuty'den alarmlar geliyor, bakıyoruz ne olmuş diye. Ya bazen her şeyi test edemezsin.
Yani, sizde nasıl olur? Sizde nasıl?
Biz yapmaya çalışıyoruz ya düzenli olarak load test. Çünkü yani çalıştığımız proje belirli anlarda çok fazla yük alan bir proje. İşte anlık böyle 15 bin 20 bin kişiye kadar yük alabildiği durumlar oluyor. O yüzden hani bir şeyi gerçekten böyle içimize sinmesi için bir, en azından lokalimizde bir load test koşuyoruz. Ardından her geçiş sonrasında yapmaya çalışıyoruz.
Ne kullanıyorsunuz?
De, lokalimizde koşmak için JMeter diye bir tool var. Onu kullanıyoruz. Kendi senaryoları hazırlıyorsun. Hangi API'leri kod edeceksin, işte API'den hangi sonuçlar gelecek vesaire diye. Daha sonra şeyde ise, gerçek işte production ortamında ise, bir yerli bir ürün var, SHBT diye bir firmanın yaptığı, Lodium diye. Evet, hatta sizin ofisin karşısında sanırım.
Bizim ofiste. Üsteler onlar oturuyorlar, arada muhabbet ediyoruz.
Onların bir ürünü kullanıyoruz. Onlar da zaten şey, JMeter tabanlı bir sistem geliştirmişler. Sen JMeter'la hazırladığın JMX dosyasını upload ediyorsun. Onların güzelliği işte gidip Amazon'da senin için atıyorum 5 tane farklı makine oluşturup o 5 farklı makineden işte 250 şart thread'le benim işte sisteme şey yap, yük getir gibi ayarlar yapabiliyorsun. Bayağı hoş bir uygulama. Oradan da çok acayip şeyler gelebiliyor ya. Metrikler çıkarabiliyorsun yani. Normalde milisaniyeler bazında cevap veren servisler işte böyle anlık işte 1000 thread'e falan geldiği zaman bambaşka sürelerde cevaplar verebiliyor.
Bu arada hani normalde burada firma övmüyoruz da, yerli bir firma olduğu için ve hani uluslararası alanda da şey yapıyorlar, o yüzden şey yapıyorum. Gerçekten iyi bir firma ve yani hemen yani uçtan uça test konusunda bayağı uzmanlar. Her türlü test, unit test, integration test, kendi uzmanları da var, hani automated testler falan. Yani belli firmalar düşünebilirler hani şey yapmıyor, partnerlik şey yapmıyor onlarla gibi bir şey söylemek istedim şu an. Hani güzel bir girişim çünkü gerçekten evet. Uzmanlar.
NetSpark'ı da vardı galiba, değil mi?
NetSpark şeye bakıyor galiba onlar. Penetration test yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Yük testi ürünleri var mı onların, Tuğrul?
Ya yok, onlar genellikle güvenliği penetration test dediğin gibi de yani onlar da epey tanınıyordu ve yani bu diğer diğer testler, bu performans, güvenlik, güvenilirlik gibi testleri yapıyorlar sanırım.
Abi konuşmadığımız bence bir konu kaldı, o da Chaos Monkey gibi ürünler var ya, böyle çok hayvan gibi mikroservislerin varsa random bir şekilde hani sistemine belli şeyleri kapatıyor. Mesela onları yapan var mı aranızda?
Bazen yapıyorum ya rastgele. kimseye çaktırmadan. Bazı yerleri indiriyorum aşağı.
Amazon'a girip kapatıyor musun yani?
Yok ya, bazı bottleneck'ler var bildiğin. Oralara yüklendiğim zaman iniyor işte bir şeyler aşağı, sonra ne olduğunu izliyorum.
Çok iyiymiş lan.
Şu an duyuyorum bunu da ben.
Hadi bu da sır olarak kalsın Turul, kimseye söyleme. Ama bizim şey ya, yani bizim bottleneck'imiz veri tabanımız. Ve hani onu performans test etmek için sadece canlıda test etmek gerekiyor. İşte Barış, sizin kullandığınız gibi bir şeyle test edilebilir belki. Ama biz şey yaptık, yani çeşitli metrikler belirledik. Service level objectives diye. İşte atıyorum şu endpointler işte şu kadar saniyenin üstünün altında cevap vermeli. İşte şu işte Q'dan bu kadar hızlı bir şekilde bu joblar pick up olmalı falan gibi metriklerimiz var. Onun üstüne çıktığı zaman incident yaratıyoruz biz. Biz de öyle çalışıyor. Ama stress testing veya işte performans testi yapmıyoruz abi. Yapmamız gereken yerlere genelde manuel girişiyoruz. Durum bu bizde.
Abi sizin ürün on-premise olarak da veriliyor mu, yoksa hakikaten bütün kullanacağı bir cloud sisteminde
farklı? Her şey cloud abi. Cloud. SaaS. Her şey SaaS yani. Zaten bizim ürünümüz API yani. Hani iki ürünümüz var. Bir tanesi frontend, yani user portal dediğimiz. İkincisi de API. Zaten user portal da API'yi kullanıyor yani.
Anladım.
O yüzden her şey tek bir hani cloud, tek bir cloud demeyeyim de öyle bir tabir.
Anladım demek istedim.
Ama şey yani tek bir tane API var, onu demek istiyorum. O zaman ufaktan kapatıyor muyuz ya? Her şeyi yani konuştuk mu? En azından var mı? Aklımızdakileri var mı? Son ekleyeceğimiz bir şeyler. Tuğrul, Barış.
Benim yok.
Benim tek eklemek istediğim test analisti arkadaşlarına iyi davransınlar bence. Yani soğuk yorumlardan geçiyor. Çoğu takımda bunu duyuyorum. Ya ben hiç yaşamadım tabii de. Dediğim gibi testçi arkadaşlarına iyi davransınlar.
Abi çok çok önemli bir konu aslında. Bizim ekipte, Tuğrul çok teşekkür ederim konuyu gündeme getirdiğin için. Bizim ekipte en çok tartışılan konulardan biri bir test engineer'e ihtiyaç var mı, yoksa her şey developer'ın sorumluluğunda mı sorusu çok kanlı tartışmalarla geçiyor ekip arasında ve hani bir türlü o konuya şey yapamıyoruz. Mesela siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Test engineer nedir bir de tanımı, onu da şey yapın. Yani test engineer monkey test yapan adam değil, insanlar onu düşünüyorlar ama hani script yazabilen, şey yapabilen, belli yapılar oluşturabilen adama diyoruz değil mi biz bunu?
Yok aslında testin tanımı yani çoğu kişi de şey diye geçiyor. İşte bir belli bir test senaryomuz var, belirli bir sayıda. Bu test senaryoları boyunca bir program var önümüzde. Bunu dinamik olarak davranışlarını kontrol ediyoruz. Hani beklediğim şeyi sergiliyor mu, sergilemiyor mu? Bu Svebook'ta da böyle tanımlanmış aslında. Ama bu ifade ISTQB'nin bu Foundation Level Tester kitapçığında tamamıyla demeyeyim de bir kısmı hatalı olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Çünkü burada yanlış anlaşılan bir şey var. Bu test mühendisleri genellikle, yani test dediğimiz şey sadece testin koşulundan ibaret olmaması gerekiyor. Bunun yani öncesindeki adımları da var. Bunlar işte testin planlaması, kontrolü nasıl gerçekleştirileceği, test koşullarının seçilmesi, bu seçilen koşullar altındaki hangi test senaryolarının tasarlanacağı, devamında o test senaryolarının koşulması, sonrasında o sonuçların kontrolü gerekiyor. Bundan sonra da iki sunum kalıyor. Bu çıkış değerlerini değerlendiriyor, çıkış kriterlerini değerlendiriyor. Yani biz ne zaman test yapmayı bırakabiliriz, bizim projemizdeki aldığımız risk ne, neyi tamamıyla kapsayabiliyoruz ve ne zaman bitirmemiz gerekiyor testi, ne zaman ürünü teslim etmemiz gerekiyor. Ve bunlardan sonra da en son bir kapanış işlemleri oluyor. Bunlar genellikle çok kurumsal firmalarda yapılıyor. Çünkü bu her bir aşama ayrı bir masraf ve ayrı bir süre gerektiriyor. Ama dediğim gibi normalde bir test analistinin, test uzmanının yapması gereken kısımlar sadece testlerin koşulması değil. Bunun planlaması, işte dediğim diğer adımları da gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için de bence ayrı bir kişinin takımda olmasına gerek var. Ama bu şey demek değil. Birisini test mühendisi olarak, ya test analisti olarak, test uzmanı nasıl adlandırıyorsanız işe aldık. Tamam, bizim artık testle ilgili kaygı duymamıza gerek yok değil. Bu adam kalitenin sorumlusu, bu adam veya kadın kalitenin sorumlusu ve biz ona takım olarak yardım etmemiz gerekiyor. Bu bakış açısıyla bakarsak aslında anlatmaya çalıştığım ifade etmiş olabilirim herhalde.
Evet.
Çok güzel ifade ettin. buradan yola çıkarak yani testçilerimize minik sürprizler yapacağız. Onlara iyi davranacağız. Mesela bizim hatalarımızı bulduklarında onlara böyle ağız burun yapmayacağız.
Ya bir de o testçin...
Evet, lokalimde ya. Çalışıyordu, prod'da çalışmıyormuş demeyeceğiz.
Ya testçiler zaten takımın hiçbir zaman için favori elemanları olmuyor. Olmayacak da. Ya, maalesef yani en azından iyi davransınlar istiyorum.
Pozisyonun doğası gereği negatif bir şeyi var. Çünkü hata bulmaya çalışıyor adam yani.
Ya, evet yani temelde yaptığı.
Ya ama bu, tam yani bu ağrına basman gereken adam niye bileniyorsun değil mi bu adama?
Evet abi günü kurtarıyor adam. Yani gerçekten seni kurtarabilir yani. Milyon dolar zararlardan falan kurtarabilir.
Abi çünkü bu adam sayesinde senin kirli çamaşırların ortaya çıkıyor. Yazılım geliştirme süreçlerindeki hatalar ortaya çıkıyor. Çok fazla şey gelirse falan. Oturup bir şeyi iğneyi başkasına çuvaldızı kendine batırman gereken durumlar. Bu çok iyi olduğumuz bir şey doğru. Değil yani.
Ama çok doğru söylüyorsun. Tamamıyla o takımın kültürüne ve geliştiriciye çok bağlı. Ya ben birkaç kez sağ olsunlar yemek ısmarladıkları oldu. Ama yani çoğu takımda veya firmada böyle değil. Ona çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hani bu kişi takımdaki ürünü belli bir kalitenin üstüne çıkarmaya çalışıyor. Ve bu bence çok önemli bir şey. Dediğim gibi iyi davransınlar.
Mesaj alındı.
Bence güzel ne? Kapanış da oldu.
Aynen ya. Evet. Kapattık mı? 48. programı kapatıyorum o zaman.
Hadi kapatalım o zaman.
Kapattım. O zaman Tuğrul teşekkürler. Ağzına sağlık.
Ne demek ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Teşekkürler. Sağ ol Tuğrul. Keyifli oldu.